Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri ve Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, yeni bir Mevlana'dan Mesajlar programı ile karşınızdayız. Bendeniz Ali Namlı ve pek kıymetli hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz ile sizlerin karşısındayız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Ali'ciğim, çok teşekkür ediyoruz.
Hocam bu Mesnevi'nin tabii ilk 18 beyti çok mühim. Mevlana bizzat kendisi yazmış. Geri kalan kısımları işte Hüsamettin Çelebi'ye Mevlana söylemiş, o yazmış. Yani bir tür adeta Mesnevi'nin özeti, lübbü benzetmek gibi olmasın ama Kur'an-ı Kerim'deki Fatiha gibi bu 18 beyt de Mesnevi'nin Fatiha'sı gibi, özü evet. Lübbü gibi. Nasıl ki Fatiha'yı her gün işte en az 40 defa okuyoruz namazlarda. Bu Mesnevi'nin 18 beytini de zaman zaman böyle gözden geçirmekte fayda var diye düşünüyorum. İnşallah eğer uygun görürseniz bugün oradan başlayalım.
İnşallah. Biz radyoda bunu epey okuduk. Hemen hemen işte bak Tahir-ül Mevlevi şerhinden 6. cilde kadar gelmiştik. Ama şimdi sizinle başladığımız yeni bir yolculuk. Sizin de çok güzel uzmanlığınız var İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri üzerine. Onun da çok muhteşem, bana göre bugün aşılmamış Mesnevi şerhlerden birisi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Mesnevi evet. şerhidir. O yüzden biz tekrar baştan başlayarak, televizyonda yayınlanmadı o zamanki sohbetlerimiz evet. ama televizyonda Mevlana'dan Mesajlar adıyla başlattığımız bu yeni programda biz sizinle beraber baştan bir Bedi Besmele yapalım dedik. O yüzden ilk 18 beyit çok önemli mesajlar bize verdiği için onun üzerinde biraz durmak istiyoruz. Ama ben dururken özellikle bu Tahir-ül Mevlevi şerhine bizim Ali Nihat Tarlan hocamızın, benim Edebiyat Fakültesinden de hocam, sonra hocamız emekli olduktan sonra biz, bendeniz Selçuk Eraydın Hoca rahmetli, Mustafa Tahralı, Mustafa Uzun, Hasan Aksoy ve Kamil Yılmaz'la beraber hemen hemen 2-2,5 sene Küçük Bakkaköy'deki devlethanesinde bize Şeyhi Divan'ını okuttu hocam.
Hanegi usul ile evet ya, kendi hanesini açıp ne
evet,
güzel hocam.
Öyle. Tam bir böyle tam bir derviş. Efendim tam bir Çelebi beyefendi bir insan ama çok alim, çok fazıl. Ama hiç onu hissetmezsiniz. Ne yürüyüşünde ne konuşmasında böyle benlik ortaya koymaz, böyle bir insandı yani. Allah garip rahmet eylesin. Hocam. Ama onun Tahir-ül Mevlevi Hazretlerine tebrik ve teşekkür diye yazdığı bir takrizi var. Oradan söylediği bir iki çok önemli. Dinleyicilerimizi ve izleyicilerimizi de etkileyecek tespitlerini arz etmek isteyerek başlayalım dedim. Ne diyor burada bakın. Arzın ve dağların yüklenemediği büyük irfan emanetini parmağının ucunda oynatan bahtiyarlardan biri de işte bu Hazreti Mevlana'dır. Onun azamet ve kudretini ve kudretinin azametini, irfanının mahiyetini, onun nasıl bir mücahede ve tefekkür ile elde edilebileceğini bir parça sezenler onun büyüklüğünü anlar. Kur'an bir gül bahçesi, Mesnevi'si ise bir gül yağıdır. Bak ne kadar güzel. Eğer Kur'an bir gül bahçesi ise Mevlana'nın Mesnevi'si bir gül yağıdır. Gül yağında gülün şekli, zerafeti, harikulade tenasüp ve ahengi yoktur. Fakat onun ruhu vardır. Birincisi Allah, ikincisi kul yapısıdır. Gül şekil ile ruhtur, gül yağı yalnız ruhtur. Birkaç damla gül yağında bir gülistan mucizesini görebilecek gözler onun üzerine eğilebilirler. Ama tabii gören göz lazım diyor şey.
Çok güzel bir örnek bulmuş hocam.
Ali Nihat Tarlan hoca.
Gül ve gül yağı.
Tabii şey de Nurettin Topçu hocamız. Allah o da bizim hocamız. Allah bunda şefaatine bizleri nail eylesin.
Amin.
Diyor ki ahenk ile kafiyenin, güzel göz söz ile güzel gözyaşının muhteşem terkibi olan sanat kabuktaki parıltıdan ibarettir. Tasavvufta sanat olsa olsa dervişin değneğidir. Ne kadar güzel. Biz onun dervişliğini bu değnekle anlıyoruz. Mevlana'nın eserlerindeki sanatla. Onu biz değnek kabul edersek onun dervişliğini bundan anlıyoruz. Yine devam ediyor. Tasavvuf esasında bir ahlaki temizlenme yoludur. Bu temizlenme işi insan olan varlığımızdan hareket ederek Allah'a kadar bizi götüren bir yolculuğun sonucudur. Bu yolculuk sonu olan varlığın daha yaşarken sonsuzluğa atlayışıdır. Fenadan bakaya sıçrayısıdır. Ruh dünyasında tam manasıyla bir atletizm denebilecek olan bu sıçrayış, gelişi güzel yapılan bir hamleyle olmuyor. Onun adabı, erkanı, usulü vardır. Tasavvufun insan olan varlığımızdan çıkarıp Allah'a yaklaştıran, bazılarının tabiriyle Allah'la buluşturan hareketleri üç safhadan geçmek suretiyle ancak gerçekleşebilir. Bir tanesi diyor hazırlık safhası, riyazat ve felakat yolu. Ondan sonra efendim ikincisi de vecd ve istirak safhası. Üçüncüsü de diyor huzurdur. Bak huzur safhasıdır. O zaman insan müthiş bir huzur duygusuna kapılıyor. O yüzden böyle söylemiş Nurettin Topçu hocamız.
Şeyi sanki hafif o şeye de işaret var hocam. Hani tasavvufu tarif ederken spor diyor riyazatı bedeniye, tasavvuf riyazatı ruhiye.
Ha çok güzel.
Ruhun sporu gibi hafif ona da bir işaret vardı az önce okuduğunuz kısımda.
Evet. Diyor ki Hazreti Mevlana Mesnevi'de dile getirdiği Allah sevgisiyle şiir halinde bize nüfuz ederek bir yolu bulmuştur. Kulaklarımızdan girerek bizim gönlümüze yerleşen bir yolu yakalamıştır. Dıştaki soyulup atılan acı kabuklar hazırlık devresinin riyazatlarıyla feragatlerdir. İçteki katı kabuk vecdi düşündürür. Bak, asıl meyve olan huzur en içte barınan cevizin içidir, kendisidir. Bu kabukları kırıp attıktan sonra meyveyi yiyebilenler bahtiyarlardır diyor. Nurettin Topçu hocamız ne kadar güzel ya. Denizin ta dibinden ayrılıp da suyun yüzüne ne vurduysa biz onu görüyoruz. Biz Hazreti Mevlana'nın aşkını değil sadece aşkının dile gelen ifadesini elde ettik. Pertek dilimizde anlattıklarımız bütün bunlardan ibarettir. Huzur denizine yalnız o daldı. Bize vecdenin fırtınasından çıkan sesler kaldı. Hayret, biz onu Mevlana zannediyoruz. Böyle bir değerlendirme yapmış.
Ya işte Mevlana diyor Mesnevi Hüsamettin'in anlayışına göre söyledi.
Ya.
Kendine göre söylese belki acaba ne olurdu? Evet, kendi evet. İdrakine göre.
Evet. O da tabii ayrı bir şey Allah için yani. Evet başlayalım. Bişine vezne için hikayet mi yükünet ez cüdayiha şikayet mi yükünet diye. Oradan başlayalım Ali'ci. Ama burada siz biraz şeyle bu İsmail Hakkı Bursevi'nin muhteşem burada ifadeleri var.
Muhteşem. Hocam B'den başlıyor bir harf için.
Ha, B'den de başlayacaksın olsun.
Yani Mesnevi neden onunla başladı? 15-20 tane insan aklına gelmeyecek böyle yorumlar yapıyor. Yani her bir harfe böyle bir yorum yapılsa yani bu sonu gelmez bu şerhin. İşte birincisi diyor ki mesela Besmele'ye muvafakattır. Yani Kur'an-ı Kerim tamam nüzul itibariyle ikra diye başladı ama hani Kur'an-ı Kerim malum iki tertibi var. Bir nüzul peygamberimize inme sırası var. Bir de Musaf'ta yazılma sırası var elimizdeki şimdiki Kur'an-ı Kerimlerde. O da derler ki tevkifidir. Yani rastgele değil o da Allah'ın bildirmesiyle vahiyle yazılmıştır. Dolayısıyla bu tevkifi olan sıralamada da Besmele ile başlıyor. Gerçi bu Besmele konusunda mezheplerde bazı farklılıklar var. Mesela Şafii mezhebinde Besmele her sureden bir ayet sayılıyor.
Evet.
Dolayısıyla onlar namazda hatta cehri olarak Fatiha'dan önce Besmele'yi telaffuz ediyorlar.
Okuyorlar.
Ama Hanefi mezhebindeki görüşe göre
bir tek
Fatiha'daki konusunda biraz şey var. Yani o birinci ayet olması bazı ulemaya göre birinci ayet sayıyorlar Fatiha'dan. Hatta bazılar diyor ki bu müstakil bir ayettir. Evet. Her bir sureleri birbirinden ayırmak için yazılmıştır. Dolayısıyla surenin birinci ayeti değil, Kur'an-ı Kerim'in ayetidir ama dolayısıyla onun için Hanefi'de telaffuz edilmiyor ama B ile başlıyor, Besmele ile başlıyor. Birinci olarak bunu söylüyor. Hatta Tevbe suresinde bile Besmele olmasa bile başında B ile başlıyor diyor. Beraetün diye. Yine orada da diyor B'ye bir işaret var diye öyle bir incelik yapıyor. Bir, yine sufiler arasında bir söz. Besmele B. Bi kâme kulli şey diye bir ifade yani Allah Teala'nın lisanından ya bütün mevcudat benimle kaim. Benimle kaim manasına Besmele latif ismine işarettir diyor. Çünkü bu kitap bu mesnevi Mevlana'ya Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, ikramıdır, ihsanıdır. Türlü hikmetler, incelikler ihtiva ediyor diye söylüyor. Yine Besmele birinci taayyüne, taayyünü evveli zatiye işarettir. İnsan da onun mazharıdır. Yani varlık meratibi vücuda göre öyle bir değerlendirme yapıyor. Yine B ile Elif'i mukayese ediyor. Elif biraz dik duruyor, ayakta duruyor. B diyor mütevazı, biraz daha yatık. Dolayısıyla tevazu gösterdiği için Cenab-ı Hak onu ref etmiş. Dolayısıyla ben tevada alillah, rafa'ahullah. Onun için Besmele...
O da çok güzel bir yorum.
böyle bir yorum yapıyor. Yine ilsak için diyor, Arapça'da, Farsça'da Besmele. Bir şeyi bir şeye bağlamak için... Dolayısıyla burada da yine efendim Mesnevi bizi gerçeklere, hakikatlere, bir takım güzelliklere bağlıyor diye bir yorum yapıyor. Yine besmele noktayı altına almış. Yani nokta bir tür efendim bir nokta. B harfinin diyor himmetinin yüceliğine delalet eder. Çünkü tek harf almış. O da tevhide işaret ediyor. Tevhidden başkasını efendim kabul etmemiş. Ayağının altına adeta onu almış. Yine harfi cer aynı zamanda B Arapçada yani kendinden sonraki şeye tesir ediyor, etki ediyor. O da diyor mürşidi kamile işarettir. Hem kendi efendim kamil olmuş, başkasına tasarruf ediyor. Kemal kendinde kalmamış. Başkasını da irşat ediyor gibi. Yine bu tecvitte, hurufu mahariçte hani en son dudak harflerinden, en son mahreç B'nin mahreci hocam imiş. Dolayısıyla ya da tersten başlarsak ağızdan aşağı doğru.
O zaman ilk oluyor.
İlk mahreç oluyor. Ya dolayısıyla birinci mahreçteki diyor şeyi söylemiş oldu. Yine Belhe işarettir. Mevlana Hazretleri'nin memleketi Belhe işarettir. Bari ismine işarettir. Çünkü efendim bu kitapta hani Mesnevi için mazı Kur'an. Kur'an'ın özü, özeti, lübbü gibi. Dolayısıyla burada da türlü Kur'an-ı Kerim kelamı kadim olduğu gibi İşte bu fark aleminde Mesnevi'de bir bakıma onun bir tefsiri, bir özeti, lübbü az şerhidir. Önce
evet.
ifade edilmiş. İşte Basir ismine, o Bey ile başlayan esma, bir takım esmaya işaret, Baki ismine vesaire gibi, Ba ismine, Elber ismine işarettir falan gibi böyle birçok yorumlar yapmış. Yani bidayete işarettir ama vesaire
ben tabii,
gibi.
Ben tabii şunu şöyle düşünüyorum esas. Efendimiz buyuruyor ki besmelesiz başlanan iş bereketsiz olur. Bu defa besmelenin sembolü aynı zamanda işte Kur'an-ı Kerim'le vahiyle birleştiren dediniz ya siz orada. Hı. Mevlana bir şinev derken sanki bayi besmele yerine koyarak vahye uymuş. Evet. Vahye uymuş ama orada bir şey var. Esas ilk vahiyi ikra, oku. Ama Mevlana'nın mesnevisi bir şinev. Dinle.
Okunanı da bir dinleyecek
okuyan
lazım.
Okuyan az da esas dinlemek çok önemli. Dinlemesini bilmeyen öğrenemez. Şimdi dolayısıyla buna çok işaret etmiş ama orada bayi besmelenin yerine kullanması ve bir de şu var. Bir ismi var orada. Bismillah Allah'ın ismiyle. Evet. Oradaki biz Allah'ı yücelterek sema yücelik manasına geliyor değil mi?
Evet.
Eğer bir işe besmeleyle başlarken Allah'ın yücelliğini, kudretini, azametini içimizde hissederek başlamanın ifadesi bir isim. Allah'ın yüce ismiyle başlıyorum. Ve bunun güvenini duyarak, bunun içindeki hazzını yakalayarak besmeleyi öyle çekmek, okuyacağımıza, yapacağımız işe böyle başlamak, onda o da yetmiyor. Öyle bir Allah'ın adı ki, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Burada ben hep şöyle de söylüyorum, tabii bunu yorum yapıyoruz değişik şekilde. Allah'ın manevi yardımını ummak, efendim işte onun rızasını, amenna bunlar. Bir de bu işin, bana göre uygulanabilir bir tarafı var. Fiziki bir tarafı da var. Nedir o? Eğer bir adam, işte biz şimdi Mesnevi'nin şerhine başlıyoruz. Bu başlangıçta eğer aklımız başımızda ne yaptığımızı bilerek başlıyorsak, nasıl yapacağımızı bilerek başlıyorsak, bunun en güzel ifadesi besmeleyle başlamaktır. Besmele bizim motivasyonumuzu gösteriyor. O işe dikkatimizi toplayarak, efendim efradını cami, ayarını mani bir yoruma ulaşmak için evet. böyle başlıyoruz manasındadır bu. Böyle dikkatlice gücünü teksif etmiş bir adamın, motive olmuş bir adamın başladığı işten alacağı başarı da çok verimli ve evet. semerelidir. Ama aklı başka bir yerde, kafası başka bir yerde böyle darmadağınık bir adam. Ne yaptığının farkında değil. Böyle bir adam işte besmeleyi unutuyor.
Evet.
Böyle dağınık bir şekilde bir işe başlayan bir adamın da o alacağı işten alacağı neticede böyle darmadağınık olur.
Doğru.
Dolayısıyla besmele burada çok önemli. Ba harfi çok önemli.
Evet.
Bizim dikkatimizi topluyor, bizi kendimize getiriyor. Sağdan soldan dikkatinizi toplayın, ilgi ve alakanızı kesin. Siz gelin, bak iyi dinlemeye odaklanın, Mesnevi'yi iyi dinleyin. Burada yine Hazreti Mevlana'nın benim çok sevdiğim bir şeysi var. O da sözün müşterisi kulaktır diyor. Eğer siz sadece dille söylerseniz, dilinizle söylediğiniz şeyler kulaktan içeriye girmez, kulaktan aşağı düşer. Ama gönülden söylerseniz, içten söylerseniz, ihlasla söylerseniz, o kulağınızdan içeriye girer, iliklerinize kadar işler ve yüreğinize yerleşir. İşte Hazreti Mevlana, bütün irşadındaki hedef, insanın bu kulaklarını iyi kullanmak. Evet. Oraya güzel sözle, efendim güzel sazla, güzel sesle, etkili ve duygu dolu kelimeleri kullanarak girmeye çalışmış. İşte biz de burada Hazreti Mevlana'nın bu üslubunu izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz de karınca kararınca ulaştırmaya çalışacağız.
İnşallah.
O yüzden esas siz bana şey göndermişsiniz. Mesela bu dinleme adabı diye. Gerçekten bizim kültürümüz semai bir kültürdür. Yani insan duyarak öğrenir. Bir adam sağırsa aynı zamanda dilsizdir. Mesela sağır adam imamlık yapamaz. Niye? Kıraat farizasını yerine getiremez. Sağır.
Konuşamıyordu hocam. Konuşamıyordu. Sesi duymayınca kendi
tabii,
sesini de duymuyor.
Dili de olmuyor tabii. Sağır aynı zamanda dilsizdir. O yüzden mesela amanın imameti caiz ama sağırdan imam olmaz. Niye? Farz olan namazdaki kıraat farizasını yerine getiremez, ifa edemez.
Evet.
O yüzden kulağı çok iyi kullanmak lazım. İmam-ı Gazali herhalde, şimdi oradan size geleceğim soruyu. Haris el-Muhasibi Hazretleri, İmam-ı Gazali'nin şeyhi aynı zamanda.
Tabii istifade etmiş.
Ondan çok etkilenmiş. Efendim, İmam-ı Gazali de İhya'nın birinci babında, talebül ilim babı.
Evet.
İlim öğrenme babı, ilim öğrenme edebini ele aldığı bab. Orada diyor ki, İlim talibine ilk öğrenmesi gereken şey yakazadır diyor. Yakaza. Yani yakaza kendine gelmesi.
Uyanık olması.
Uyanık olması.
Gafil olmaması.
Ve ya şimdiye kadar biz ne yaptıksa zarar da olsa biz zararın farkına vardık ve döndük demek artık. Bu gidişin sonu yok. Bu gidişinden vazgeçip yepyeni bir yöne doğru yönelişin işaretidir yakaza. İşin farkına varmak. Şimdi farkındalık meydana getirmek diyorlar ya.
Evet.
Ormanların önemiyle ilgili farkındalık meydana getirmek, ailenin önemiyle ilgili farkındalık meydana getirmek. Birincisi yakaza. Tabii yakazadan sonra zaten tövbe geliyor. Tövbe yakazayla başlıyor. Yakaza olmadan tövbe olmuyor.
Ya hocam tam zıttı işte şeyin, yakazanın zıttı sehiv, gaflet.
Tabii ha.
Öyle olursa ibadetler bile işe yaramıyor Cenab-ı Hak. Fevellülil musallin buyuruyor.
O yüzden ikinci adım ne? İmam-ı Gazali dinleme adabı diyor. Evet. Aman ha. İlim yoluna çıkan yolcuya ilk öğrenilmesi gerekli olan adab, dinleme adabı. Ya hocan nasıl dinlenir? Sohbet nasıl dinlenir?
Ya normal efendim, ilişkilerde hocam insanlar birbirini nasıl dinler? Dinleyemiyor ailede, birbirini dinlemeyi bilmiyorlar.
Ondan sonra
işte günümüzde maalesef alıyor bu, boşanmalar.
Riayeden bu bölümü de bana göndermişsiniz. Bu bana göre biraz bu kulak meselesinde durmamız lazım.
Yani hep böyle günümüzde biraz konuşma üzerine bir takım böyle kurslar, bir takım özel şeyler, bilmem diksiyon, tamam bunlar güzel ama işte müşteri olmayınca az önce buyurduğunuz tabii gibi yani o konuşulanı dinleyen olmadıktan sonra dünyanın en güzel hatibi olmuşsun.
Evet.
İster duvara konuş, ister karşısındaki adama konuş. Bir farkı olmaz o zaman yani karşıdaki dinlemeyi bilmiyorsa.
O yüzden muhasebi de herhalde bunu çok önemsediği için er-riaye li-hukukillah demiş. Orada müthiş bir dinleme adabı bölümü yani
orada
açmış.
Orada bile birinci olarak o diyor. Tabii. Allah'ın hakkını riayet edeceksen
tabii,
Allah'ın
tabii.
buyurluk emrini bir dinle bakalım. Kur'an-ı Kerim tabii, dinlemeyi bir öğren bakalım.
Tabii ya emirleri dinle, yasakları dinle, büyüklerin sözünü dinle, sohbetleri dinle mesela.
İşte,
hocayı dinle.
Şu ayeti zikrediyor işte. فَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا
yani
cumalarda da çok hatip efendiler hutbede okurlar bu ayeti. Kur'an okunduğu zaman diyor dinleyin, sakin, sessiz, susun yani şimdi sadece yani dinlemek bir de başka şeylerle meşgul olmayın. Tam olarak ona kendinizi verin.
Konsantre olun diye.
Öbür türlü tamam. Yani mesaj tam olarak alınmıyor demek ki. Eksik alınıyor. Kafa dağınık veya zihni dağınık.
Geçen bir imam hutbe okurken cemaat cep telefonundan oynuyor. Fatiha demiş kesmiş. Size hutbe okumak caiz değildir demiş. İnmiş aşağıdan. Ya hutbe bir farzdır.
Evet.
Namazda nasıl duruyorsa öyle dinlemek lazım. Kur'an-ı Kerim'in nasıl dinlenilmesi emrediliyorsa hutbeyi de öyle dinlemek lazım. Çünkü cuma namazının farzı 4 esasında.
Evet.
İkisi namaz, 2 rekat. 2 rekatı da hutbedir.
Yani hatta hadiste malum yanındakine sus ve oynama şu telefonla demeyi bile yasak.
Yasak
tabii. Telefon yok tabii o zaman da.
O da kızmış şey. İmam kapatmış hutbeyi, kıldırmıyorum size namazı demiş. Şimdi buraya ne diye geldik biz? Demek ki her şeyi dinlemekle. Bugün mesela keşke çocuklarımıza ilkokulda dinleme adabı diye bir ders konsalar.
Evet.
Ders nasıl dinlenir? Mesela ben diyorum ya bir adam bir konferans veriyor. Ya da biz Ali Nihat Tarlan hocamız bizim hocamız. Ya Ali Nihat Tarlan hoca şimdi hayatta olsa da biz 24 saat dizinin dibinde kalsak. Ama Şimdi farkına varıyoruz. Yaş 70'i geçtikten sonra. Ama o zaman niye hiç farkına varamıyoruz? İnsan. Halbuki öğrencilere dinlemenin önemini iyi öğretirseniz, öğrenci hocasının kıymetini bilirse, dikkatlice dinlerse, dersi derse öğrenir. Hiç akşama gereğiniz kalmaz. Yarına bırakmanıza gerek kalmaz. Dolayısıyla benden bir adam, bir profesör gelmiş, bir ömür vermiş bir konuya, size sohbet veriyor, konferans. İyi dinlerseniz o insanın o konudaki 70 yıllık ömrünün özetini siz alıverirsiniz, emiverirsiniz. Evet. Ve siz oradan başlarsınız işe. Bayrağı daha ileriye taşırsınız. Böylesine evet. Dinlemenin getirdiği büyük bir bereket var.
Evet. Bu şeyde yine o bahsettiğiniz şeyin girişinde Er-Riaye'nin bir misal de veriyor hocam. Diyor ki aslında her bir söz bir tohum ekmek gibi veya bir çiftçi avucuna tohumu almış serpiyor. Şimdi yani tohum da önemli, çiftçi de önemli. Yani sözü hani gönülden buyurduğunuz gibi söylemek, kalpten gelerek, yaşayarak söylediği sözü söylemek önemli ama bu konuşanla ilgili. Ama dinleyen tarafa baktığımız zaman onunla ilgili de şartlar var. Diyor ki mesela tohumu saçar çiftçi. Bu tohumun diyor bir tanesi yola düşer. Yola düşeni belki bir kurt kuş gelir çünkü o örtülmediği için o alır gider. Tohumun bir tanesi sert bir kayanın üzerine düşer. Belki biraz o efendim kök salmaya falan uğraşır ama kayıya geldi mi kurur gider. Yine bir başkasını diyor bir başka tohum güzel bir toprağa düşer ama orada işte ayrık otları var, dikenler var. Onların içinde gelişemez.
Kaybolur gider.
Bir başkası da tabii esas olan güzel bir toprağa düşer, etrafı temiz, gübresi var vesaire. Esas ürün diyor oradan olur. Yani dolayısıyla işte bu birincisi nedir? Sözü dinlemiş biraz ama etkilenmemiş, boşa gitmiş. İkincisi biraz etkileniyor gibi olmuş o kayanın üzerine düşen ama altyapı olmadığı için, onun gayreti olmadığı için, o sözün gereğini yapmadığı için bir müddet sonra etkisi kaybolup gidiyor. Üçüncüsü onun başka zaafları var. Yani sözü dinlediğinde belki etkileniyor bir şey diyor ama işte nefsinin zaafları var, bir takım çevrenin etkileri var bilmem ne. Onların içinde o belki çok değerli bir şey söylenmiş kendisine ama boğulup gidiyor. Yani netice öbürü ise esas ideal olan o. Yani düştüğü toprak temiz, gübresi verilmiş, şey yapılmış. Yani sözü beslemek gerekiyor herhalde hocam. Gelen sözü de desteklemek gerekiyor. Tabii, evet. Evet değerli hocam bugünkü programımızın nihayetine erişmiş olduk. Tabii Mevlana Hazretleri bitmek tükenmez bir hazine. Sadece Bişnevi bile efendim ancak bir programda tam olarak da konuşamadık. İnşallah başka bir programımızda yine Mevlana Hazretlerinin o inci gibi kıymetli değerli nasihatlerinden öğütlerinden istifade etmeye çalışırız inşallah. Kıymetli dinleyicilerimizi Allah'a emanet ediyoruz. Başka bir halkada başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.